Ayrım 5, sayfa 75, 16. Can Dündar yazıyor. 1964 sınında Türkiye ile birlikte Deniz ve arkadaşları da politize olmuş, 61 anayasasının getirdiği özgürlük havası içinde okuyup tartışmaya başlamışlardı. 27 Mayıs'tan sonra kurulan kültür derneklerinde veya Türkiye İşçi Partisi'nin örgütlerinde çalışıyor, Üsküdar'daki Şemsi Paşa Külliyesi'nin kütüphanesinde buluşuyor, tartışıyorlardı. Çetin Altan'ın yazdığı Akşam Gazetesi ile Doğan Avcıoğlu'nun Yön Dergisi gençlere yön veren yayınlardı. Edebiyat klasiklerinin yanı sıra sosyalizmle ilgili kitapları da okumaya başlamışlardı. Hikmet Kıvılcımlı ile tanışmış, tipin mitinglerine katılmışlardı. İlk kez bir sosyalist parti seçime katılacaktı. Tip Mehmet Ali Aybar'ın liderliğinde solun gürleşen sesini meclise taşımaya hazırlanıyordu. Deniz de bu seferberlikten etkilenmişti. Artık 18 yaşındaydı. Lise 2. sınıftaydı. Ve aktif olarak siyasetle uğraşmak istiyordu. 10 Ekim 1965 seçimlerine 3 hafta kala 16 Eylül günü arkadaşı Nurettin Demirdöven'in teşvikiyle tipin Üsküdar ilçe başkanlığına gitti. Üye olmak istediğini söyledi. Bir form verdiler, doldurdu. Yapılan seçimde tip %3'e yakın oy alıp meclise 14 milletvekili soktu. 4 yaşında bir parti için büyük başarıydı. Türkiye sosyalistleri sevinç içindeydi. Tip Üsküdar Şubesi seçimin ertesi günü 11 Ekim'de Deniz Gezmiş'in üyelik başvurusunu onayladı. Deniz o günden sonra parti binasına daha sık uğrayacak, hafta sonları partililerle Belgrad Ormanı'na pikniğe gidecek, ertesi yılda ilçe yönetim kuruluna seçip Tip Üsküdar ilçe sekreterliğini üstlenecekti. 17. Hamdi Gezmiş anlatıyor. İsmet Ünönü Ortanın Solu hareketini başlatmıştı. Babam CHP'de Ortanın Solunu benimsemiş bir sosyal demokrattı. Benim de hoşuma gitmişti Ortanın Solu. Bir seferinde Selimiye'de bir kahvede bir CHP yöneticisinin konuşmasını dinlemiştim. Ortanın solundayız diye bağırışı, coşkuyla alkılanışı hala hafızamda. Ama Deniz abim CHP'nin ortanın soluna açılmasına pek aldırmıyordu. O tarihlerde sosyalist olmak asıldı. Gençlerin çoğu için sosyalist olmamak ayıptı. Abim de tipe gidip geliyor, dönemin sosyalist fikirlerinden etkileniyordu. Ancak babama karşı hep saygılıydı. Gündüz nereye giderse gitsin eve mutlaka gün batmadan önce gelir, akşam yemeğini bizimle yerdi. Hatta arkadaşları takılırmış. Sen devrim yapmadan önce babandan izin al diye. Oysa eve geldiğinde sofrada da politika konuşulurdu. Abim babamla CHP'yi tartışır, emek sömürüsünden, artı değerden, kapitalden söz ederdi. Bor abim o dönem Sivas'ta okulunu bitirip yanımıza gelmiş, hukuk fakültesine girmişti. Bazen tartışmaya o da katılırdı. Ben kenardan izlerdim. Babam demokrat bir insandı. Bize hiçbir konuda baskı yapmaz, fikirlerini benimsetmeye çalışmazdı. Ancak her ebeveyn gibi çocuklarını olaylardan uzak tutmaya, korumaya gayret ederdi. Çünkü o dönem komünist damgasını yemek, büyük belalara davetiye çıkması demekti. Sol lafı bile CHP'yi paramparça etmeye yetmişti. Babam, Deniz abimin gözü karalığının, cesaretinin sınırı olmadığını biliyor, onun başına bir iş gelmesinden çekiniyor, böyle bir ortamda yok yere hedef haline gelmesini istemiyordu. Söylediklerinde haklısın oğlum, diyordu. İstediğin gibi düşünebilirsin, istediğin faaliyete de gidebilirsin. Ama senden isteğim, öncelikle şu okulunu bitir, sonra ne yapacaksan yap. Deniz abim hep merak etme der, avuturdu babamı. Gezmiş ailesi 1966 yazında Harem Palas'tan aynı sokak üzerindeki Derya Apartmanı'na taşındı. İskele Sokak 57 Taksim 4. 3 yıl oturacakları bu daire ilkine göre daha büyüktü. Manzarası çok güzeldi. Balkonu İstanbul'a açılıyor, Boğazı, Marmara'yı, Topkapı Sarayı'nı, Kız Kalesi'ni görüyordu. Derya Apartmanı'nın hemen yanındaki Deniz Apartmanı'nın teras katında ise Avni Anıl oturuyordu. Ünlü bestekar, unutulmaz bestelerini o manzaraya bakarak yapıyor, akşam oldu mu piyano başına geçip yazdığı notaları eşinin sesinden dinliyordu. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, ben ben değilim. Beni sevdiğin zaman, o benim işte. Komşu terasta bestelenen bu sözler, karşılıklı kurulan masalardan yükselen kadehler, boğaza nazır bu keyif, 1960'ların geçici saadetinin son kırıntılarıydı. Çok sürmeyecekti. Tabii bütün komşular böyle sanatçı değildi. İki alt katta pavyonda çalışan iki kız kardeş otururdu. Bir seferinde abileri elde bıçak onları kovalarken Deniz araya girmiş, kızları bıçaklanmaktan kurtarmıştı. Herkesin derdini derdi bilen, cesaretiyle en olmadık yerde devreye giren, nesi var nesi yoksa paylaşabilen bu yakışıklı delikanlı da 1960'ların hercai Türkiye'si gibi yakında semayı saracak bulutlardan habersiz büyüyordu. O yaz Bilir Koleji'nden iyi dereceyle mezun oldu ve diplomasını aldı. Şimdi üniversite kararını vermesi gerekiyordu. Buradan itibaren yol ikiye ayrılıyordu. Fen veya sosyal. Cemil Bey edebiyata yatkın olduğu halde üç oğlu da eli kalem tutanlardan değildi. Okurlar ama pek yazmazlardı. Sanatsal yetileri, matematik becerileri kadar gelişmemişti. Fene daha yatkınlardı. Deniz şiire bayılır ama yazmazdı. Arada heyecanlandığında o dönem evlerde gizliden gizliye çalınan Nazım Hikmet'in Bahri Hazer plağından dinlediği ünlü şiiri okurdu. Ufuklardan ufuklara, ordu ordu köpüklü mor dalgalar koşuyordu. Hazer rüzgarların dilini konuşuyor balam, konuşup coşuyordu. Bir de Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Deniz Hasretini okurdu. Tarih ötesinden kendine seslenir gibi. Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor. Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak. Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin. Uyuyor mu limanda her gece sallanarak. Altından çivilerle çakılmış gemilerin. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı. Dalgaların gözümde tütüyor mavi yeşil. İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları. Ufkundan yükselmeyen güneşler, güneş değil. Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden, dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım? Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım? Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden. Deniz, 6 Temmuz 1966 Çarşamba günü üniversite sınavına girdi. Sonuçlar açıklandığında iki fakülteyi kazandığını öğrendi. Biri fen, diğeri hukuk fakültesi. İki yolun kapısını da açmıştı. Fen fakültesine girse hayat onu başka bir yöne sürükleyecekti. Belki de o fen fakültesini başka bir yer haline getirecekti. Cemil Bey deli oğlunu biliyor, giderek alevlenen politik iklimde hukuk fakültesi gibi eylemlerin odağında bir okulun onu hepten ateşleyeceğini görebiliyordu. O yüzden hukuk yerine feni seçmesini istedi. Deniz babasını kırmak istemedi, kabul etti. Fen fakültesine müracaat etti ama içine sinmedi. Sokağın çağrısı babasının kaygısına üstün geldi ve gidip hukuka kaydını yaptırdı. Liseden beri yükselen dalgaları orada patlayacaktı. 19. Hamdi Gezmiş anlatıyor. 15 Ağustos 1966 günü Çorum Belediyesi'nde işten çıkarılan 52 temizlik işçisi protesto için yürüyüşe başladı. Çorum'dan Ankara'ya, oradan da İstanbul'a yürüyecek, seslerini duyurmaya, haklarını almaya çalışacaklardı. Basın eylemi günü gününe izliyordu. Onlara ölüm yürüyüşçüleri adını takılmıştı. Geçtikleri her yerde ilgi görüyorlardı. Ama Türk İş ilgisizdi. Tam o günlerde 19 Ağustos 1966'da Varto depremi oldu. 2000'i aşkın insan öldü. Ama bu çile Çorumlu işçilerin hak arama yürüyüşünü durdurmadı. Nihayet 2 hafta süren 730 kilometrelik yürüyüşün ardından 31 Ağustos'ta İstanbul'a vardılar. Abim Tipin Üsküdar ilçe sekreteri olmuştu. Arkadaşı Nurettin Demirdöven'le birlikte Anadolu yakasında Otosan fabrikasının önünde işçileri karşılamış, onlara çiçekler vermişler. Üsküdar'a kadar onlarla birlikte yürümüşler. Oradan vapurla karşıya geçmişler. Konvoy Gümüşsuyu'nda Türk İş binasının önünden geçerken gençler Türk İş'in ilgisizliğini kınayan sloganlar atmış. Bu protesto Taksim anıtına çelenk konurken de devam etmiş. Türk İş yöneticilerini sarı sendikacılar diye yuvalamışlar. Bir Türk İş yöneticisi konuşurken abim lafla sataşmış. Türk İş temsilcileri de onlara çıkışmış. Bir arbede yaşanmış. O arada Deniz abim de 3 kişiyle birlikte gözaltına alınmış. İki kolunda 2 sivil polis olduğu halde Taksim karakoluna götürülmüş. Bu onun ilk gözaltına alınışıydı. Henüz 19 yaşındaydı, liseyi yeni bitirmişti. O zaman mahkemeye çıkarmadan birinin kefaletiyle geçici olarak serbest bırakma uygulaması vardı. Babamdan çekindiği için polise arkadaşı Nurettin'in evine adres göstermiş, oraya gitmişler, onlar kefil olmuş, imza karşılığı serbest kalmış. Özelde bizim evde, genelde o dönemde gece eve geç gelme adeti yoktu. Gün batıp da abim gelmeyince gene merak ettik tabii. Babam çok yansıtmazdı ama endişelendiği belliydi. Deniz abim eskilerin müşekkel dediği türde, yani şekilli, uzun boylu, enine boyuna yapılı bir gençti. Dolayısıyla annem ve babam bir hadise olduğunda hemen fark edileceğini, belanın ilk onu bulabileceğini düşünürlerdi. O yüzden de hep tedirgin olurlardı. Geç kaldığı zaman uyuyamazlardı. Hatırladığım kadarıyla o olaydan sonra da abim gece yarısı geldi. Fazla detay vermeden olayları anlattı. Babam bozuldu, biraz bağırdı. "Senin ne işin vardı Çorum'daki belediye işçileriyle?" dedi ama fazla üstüne gitmedi. Deniz abim de fazla karşılık vermedi, kafasını eğip dinledi. Ertesi günkü gazetelerde 4 kişinin tahrikçilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı haberi çıktı. Deniz Gezmiş adını yazmışlardı. Yaka paça götürülüşünün fotoğrafı da vardı. Bildiğim kadarıyla bir gazetede adının ve fotoğrafının çıktığı ilk olay budur. Babam gazetede o fotoğrafı görünce sinirlendi. Abimin bu yaşta olaya karışmasına ve adının böyle anılmasına çok kızdı. Ama bu daha başlangıçtı. Bundan böyle gözaltı ve tutuklamalar peş peşe gelecekti. 20. Can Dündar yazıyor. 7 Kasım 1966 Pazartesi. Deniz üniversiteye başlayacaktı. Sabah babasından 2,5 liralık harçlığını aldı. 25 kuruş verip haremden arabalı vapura bindi. Çayını içti, sirkeciye geçti. Sirkeci'den yürüyerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukuk Fakültesine gitti ve derslerin yapılmayacağını öğrendi. Hukuk Fakültesinde boykot başlamıştı. Fakültenin talebe cemiyeti, Türk Milli Talebe Federasyonu'nun da desteklediği bir kararla üst üste 2 yıl sınıfta kalanların okuldan atılmasına dair yönetmelik değişikliğini protesto için boykot kararı almıştı. 11 bin öğrenci yönetmelikteki sınıfta kalma maddelerine tepki olarak o gün derse girmedi. Rektör Ekrem Şerif Egeli'nin "Akıllı olun, yaptığınız uygunsuzdur açıklamasına rağmen sınıfa girmek yerine bahçedeki Atatürk anıtı önünde nöbet tuttular. Deniz üniversite adımını attığı an kendini eylemin içinde bulmuştu. Bu tam da aradığı siyasi ortamdı. Onun coşkusuyla üniversitenin canlılığı buluştuğunda yer yerinden oynayacaktı. Hukuku seviyordu. Henüz 5 yaşındaki bir anayasanın özgürleştirdiği ülkede hukuk okumak itibarlı işti. 1961 anayasası adeta haksızlığa uğrayanların güvencesi olmuştu. O kadar ki boykotta okuldan uzaklaştırılan öğrenciler üniversite bahçesinde ellerinde anayasa kitapçığını taşıyor, yüksek sesle 50. maddeyi okuyordu. O madde, halkın eğitim ihtiyacını sağlamak devletin başta gelen ödevlerindendir diyordu. Deniz son nefesine kadar o anayasayı savunacak ve ironik bir şekilde anayasayı ihlalden yargılanıp asılacaktı. İstanbul Üniversitesi saygınlığı ve ağırlığı olan bir üniversiteydi. Öğrenciler derslere takım elbise, kravatla gidip gelirdi. Başta Deniz de böyle giyindi. Pek nadir olan kravatlı fotoğraflarından birkaçı bu dönemde çekildi. İyi bir öğrenciydi. Boyu 1.91 olduğu için sınıfta en arkada oturuyordu. Dönemin önde gelen hukukçularından Roma hukuku, anayasa hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, ceza hukuku, devletler hukuku, iktisat gibi dersler alıyordu. Dersleri dikkatle izlediği gibi ders çıkışı tıp fakültesinin kütüphanesine gidip çalışıyor, eline ne geçerse okuyor, hem dersleriyle hem Türkiye ve dünya olaylarıyla ilgileniyordu. Yakın arkadaşlarından bir bölümüyle o dönem tanıştı. Cihan Alptekin, Mustafa Lütfi Kıyıcı, Ömer Erim Süerkan, Bozkurt Nuhoğlu, Mustafa Zülkadiroğlu, Mustafa İlker Gürkan, Mehdi Başpınar, Cevit Ercişli, Selahattin Okur ve tabi Avniye Anadolu. Hayatındaki belki de en ciddi ilişkisini o yıllarda hukuk fakültesi koridorlarında yaşayacaktı. Deniz 21. Hamdi Gezmiş anlatıyor. Deniz, abimin kızlarla ilişkisi üzerine çok konuşulup yazılmıştır. Son yakalanışından sonra da gazetelerde harem öyküleri anlatılıp Kazanova masalları yazılarak itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Oysa çok kısa sürebilen gençlik döneminin önemli bir bölümünü 32 ayını hapiste geçirmiştir abim. Bu kadar kısa süre içinde de birkaç kız arkadaşı dışında düzenli bir ilişkisi olmamıştır. Uzun boyu, düzgün fiziği, güler yüzlülüğü, şakacılığı ve cana yakınlığıyla dikkat çeken bir gençti. Mahallede onu beğenen güzel kızlar vardı. Hepsinin de gözü abimdeydi. Ama bildiğim kadarıyla o yaşlarda hiçbiriyle yakınlaşmadı. Beraber aynı mahalle ortamında bulunuyorlar, denize giriyorlardı ama abim sosyal olayların içinde olduğu için flörtlere fırsatı bile olmuyordu. Benim bilebildiğim tek ciddi flörtü Avniye Anadolu'ydu. Avniye abimin hukuk fakültesinden arkadaşıydı. Minyon bir kızdı. Abim ona karşı ne hissettiğini bana anlatmazdı ama aralarında bir duygusal bağ vardı. Belki de aşıktı. Abim içeri düştüğünde ben Avniye'yi mahkemelerde görürdüm genellikle. Fakültenin devrimci öğrencileriyle birlikte gelir, duruşmaları izlerdi. Sonradan evlendi. Mustafa Gürkan, abimin onu hatırladıkça "Ben seni unutmak için sevmedim" şarkısını söylediğini anlatır. Can Dündar yazıyor. Ders çıkışı ya hukukun çay ocağında oturur ya da Beyazıt'a geçip Beyaz Saray'ın altındaki sahafları gezerlerdi. Orada kitapçılarla sohbet eder, çınar altında çay ve nargile içerlerdi. Bazen de arkadaşı Mustafa Gürkan'la yemeği fakültenin yemekhanesinde yer, binanın Haliç'i gören bir köşesine çekilip şarap içer, oradan yürüyerek Beyoğlu'na sonra Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı'na gider. Taksim'e çıkarken Fransız Kültür Merkezi'nin karşısındaki işkembeciye uğrayıp son vapurla hareme geçerlerdi. Sokaklara henüz kan dökülmemiş, gençler birbirlerine silah çekmemiş, ana babalar evladım nerede kaldı telaşına düşmemişti. İstanbul Hukuk'ta okuyan Bora Gezmiş, ilk senenin sonunda sınıfta kalınca 1967 başında askere gitmişti. Şimdi Deniz ile Hamdi aynı odada yatıyorlardı.